Ayrım 54.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir alev alatlı. Sunucu SS'e katılan Ukraynalı erkeklerin çoğu geri dönmedi diyordu. Hitler için savaşırken ölmüşlerdi. Ancak geçen yaz hayatta kalanlardan bazıları SS Galisiya tümeninin gazileri Lviv Şehir Konseyi'nin daveti üzerine bir araya geldiler. Ukraynalı SS gazileri halen Kanada'da, Amerika'da ve Ukrayna'da ikamet ediyorlar. Öte yandan Almanya dahil dünyanın hiçbir yerinde SS bu kadar açıkça kutlanmadı. 50 yıl önceki Selefi gibi Ukrayna Katolik Kilisesi'nin başı Kardinal Lubaçevski de töreni kutladı. Ekrana Kardinal'le yapılan söyleşi geldi. Sunucu, Galisiyan SS kıtaları için tören yapmadınız mı? Kardinal, yaptım. Sunucu, Alman saflarında savaşan adamlar için tören yaptınız. Kardinal, evet. Sunucu, sonra da bu adamlar için bir ayin düzenlediniz. Kardinal, hayır, bakın biz Ukrayna'da kimseyle savaşmadık. Biz Avusturya'da ve Yugoslavya'da Ruslara karşı savaştık. Almanların komutası altında savaştık, emirlerine itaat etmek zorundaydık. Kendi istediğimiz gibi hareket edemezdik, gerçekten edemezdik. Sunucu, ama Almanlar daha Lviv'e girmeden önce Ukrayna milisleri, polisler burada 2 gün içinde 3000 kişi öldürdüler. Kardinal, bu doğru değil. Sunucu, Simon Wiesenthal için korkunç derecede doğru. Binlerce Lviv Yahudisi gibi onun annesi de Ukrayna polisi tarafından ölüme götürülmüştü. Ukrayna'daki mezalime ilişkin bu filmi Almanlar çektiler. Alman komuta heyeti Ukraynalılardan övgüyle söz etmişti. Kamera Wiesenthal isimli Nazi avcısına döndü. Wiesenthal, benim eşimin annesi hızlı yürüyemediği için vurulmuştu. Sunucu, diğer mahkumlara yetişemediği için. Wiesenthal, evet, daha hızlı yürüyemediği için Ukraynalı bir polis tarafından öldürüldü. Sunucu, Wiesenthal'ı suçları bulmaya, yargı önüne getirmeye zorlayan Lviv'de yaşananlardı. Wiesenthal, evet, çünkü yaşaya kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden sen yaşıyorsun da diğerleri yaşamıyorlar? O insanlar senden daha iyi insanlardı, daha zeki insanlardı, topluma senden daha yararlı insanlardı. Ve bu kompleks öyle bir kompleksti ki konuşmak zorundaydım. Katledildikleri için konuşmayanlar adına konuşmak zorundaydım. Sunucu, Auschwitz, Belsen, Buchenwald isimleri daha çok bilinir ama burası Lviv'deki Janowska yol kampı. Opera binasının 1 kilometre yakınındaki bu kamp en az onlar kadar kötüdür. Burada şehir merkezinden ve civar varoşlardan getirilen 200 bin Yahudi öldürüldü. Janowska şimdi artık adi suçluların kapatıldığı bir hapishane. Orada olup bitenlere ilişkin en ufak bir işaret bile yok. Kampın kapısına bitişik bir kaya var. Orası bir ölüm meydanı. Eskiden 200 bin bedenin atıldığı bir uçurumdu. Daha sonra dolduruldu. Şimdi artık polis köpeklerinin eğitildiği bir meydan olarak kullanılıyor. Hitler'in rüyası hiç değilse Batı Ukrayna'da gerçekleşti. Batı Ukrayna artık Judenfrei, Yahudisiz toprak. Geçen 50 yıl içinde Sovyetler Birliği'nin başka bölgelerinde yaşayan Yahudiler buralara taşındılar. Bugün Lviv'de 7 bin Yahudi yaşıyor. Bazı Ukraynalılar için bu 7 bin bile çok fazla. Ukrayna hahambaşı olarak sunulan New Yorklu Bly çatıldı. Evet, bu bir sır değil. Yahudilerin gitmesini istediklerini söylüyorlar. Yahudileri istemiyorlar, Rusları istemiyorlar. Etnik Ukraynalı olmayan kimseyi istemiyorlar. Kameranın meydana geri dönüşü ve Una Unso lideri Slava Nazi diye slogan atarken sunucunun dış sesi. Bu gördükleriniz Una Unso'dan. Una Unso bir siyasi parti, sloganları güç ve düzen. Nazia'nın millet anlamına geldiğini biliyordum. Alexei'ye döndüm. Çeviri doğru mu? Hayır değil dedi. Glory to the nation diyorlar. Force and order değil. Dipnot. Yaşasın milletimiz diyorlar. Güç ve düzen değil. Sunucu ortada emirler yağdıran da dahil olmak üzere bu adamlardan üçü de Ukrayna Ulusal Parlamentosu'nun seçilmiş üyeleri diye sürdürdü. Kardeş partileri toplumcu milliyetçiler bir takım halkların tasfiye edilmesi gereğinden bahsediyor. Bu partilerin çoğunun kendi gazeteleri var. Bunlardan en çok satanı Özgür Ukrayna. Özgür Ukrayna ülkenin ekonomik durumundan Yahudileri sorumlu tutuyor. Baş yazarı gazetenin antisemitik olmadığını söylüyor ama şunları söylemekten de geri durmuyor. Ekrana Özgür Ukrayna gazetesinin sözde başyazarı geldi. Adamın Ukrayna'nın ruhunu temsil eden Ukrayna köylüleri asırlardır Yahudilerin başlıca sömürgenler olduğunu düşünmüşlerdir dediğini duyduk. Ukrayna köylülerinin bu duyguları fıkralarına ve anılarına yansır. Sovyetler Birliği'nin kısaltılması CCCP'dir. 3 Yahudi ve 1 Rus anlamına gelir. Nasıl yani? CCCP, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kiril alfabesiyle kısaltılmışı. C, Yahudi anlamında kullanılan aşağılayıcı kelime, Jid'in baş harfi. P de Rus'un. CCCP eşittir Yahudi, Yahudi, Yahudi, Rus dedi Tereza. Suyu arayan adamın Troçki, Zinoviev, Kamerev, Rikov, Buharin, Radek. Hepsi de canlı, mücadeleci, ateşli, hareketli insanlardılar. Belki de fazla bir mana taşımamakla birlikte bunların hepsi de ırkan Yahudiydiler diye yazdığını hatırladım. Hepsi yabancı memleketlerde yaşamışlardı. Avrupa ve Amerika'yı tanıyorlardı. Başlıca Batı dillerini, kendi kültür dilleri Rusça gibi biliyorlardı. Avrupalı ve Amerikalı komünist liderleriyle düşüp kalkmaktan, o memleketlerin meseleleriyle uğraşmaktan, konferanslarda, gazetelerde, kongrelerde daima bu meseleler ve dünya davaları üzerine tartışmaktan zevk alıyorlardı. Yabancı memleketlerin komünist partilerinin ve organlarının başında bunların dostları, arkadaşları bulunuyordu. Bunun içindir ki kendilerinin Rusya haricindeki şöhretleri Rusya'daki kadar büyüktü. Onlar kaderlerini daha ziyade dünya ihtilaline bağlamış gibiydiler. Onlara göre dünya ihtilali olmazsa Rusya yaşayamazdı. Hepsi de Stalin zamanında öldürülmüş olan bunlar için Rus ihtilali, dünya ihtilalinin sadece bir basamağıydı. Bunlar çarlığın zulüm ve şiddet yıllarını Avrupa ve Amerika'da geçirirken, Stalin, Orjonokitze, Mikoyan, Kaganoviç, Karahan, Yenotkitze, Serkis, Teosyan, Beria gibi daha önce adı geçen aydınların ekserisi, Kafkasya'da çar polisinin baskısı altında pişmişlerdi. Bunlar da Stalin gibi halkın kalabalığından gelmiş Kafkasyalılardı, Gürcü ve Ermeniydiler. Karakollarda, hapishanelerde, Sibirya'da sert imtihanlar geçirmişlerdi. Ölmüşler, öldürülmüşler, suikastler, baskınlar, meydan dayakları içinde yuvarlanmışlardı. Halbuki münevverlerin Sibirya sürgünlükleri bile bu sokak adamlarına göre farklı muamelelere tabiydi. Sokak adamları ne yabancı memleketleri ne de yabancı dilleri biliyorlardı. Kendi sosyal kaynaklarından yani sokaktan gelen fakat bütün iç teşkilatı ellerinde tutan, tabiat, lisan ve formasyonları kendilerininkine benzeyen Rus veya yerli unsurlarla bağdaşıyorlardı. Bunların kaderi de Rus inkılabının kaderine bağlıydı. Öyle denebilir ki Rusya ve Sovyet hükümeti bunlar için her şeyin başında geliyordu. Bunlar için dava artık Rusya'nın inşasıydı. İhtilal olup bitmişti. Şimdi tesviye edilecek zeminin üzerinde hemen yeni nizamın kurulması lazımdı. Yabancı mümessillerle yabancı diller konuşarak, Marksizm'e ait sonu gelmez teorik münakaşalar yapmaktan ziyade, ihtilalden sonra kendilerini çarlığın tasfiyesi ve teşkilat gibi meselelere, üretimin tanzimi, parti disiplini, inşa işleri gibi çetin davalara vermişlerdi. Hahambaşı Blaich, iki hafta önce Lenin'in de aslında Yahudi olduğunu iddia eden bir makale yayınlandı diye devam etti. Asıl adı Kahin Goldman'mış. Bir de Şerbat Yuk'un makalesi vardı. Ruslara ve Yahudilere ülkeyi terk etmeleri için belirli bir süre tanınmasını, aksi takdirde ortadan kaldırılmalarını istiyordu. Burada insanlar basında çıkanlara inanmaya şartlandırılmışlar. Siz aksini ispat etseniz de onlar basılı gördüklerine inanırlar, başka bir şeye değil. Yani korkutucu adamlar bunlar. Yine dua eden Yahudi görüntüleri ve sunucunun dış sesi. Lviv Yahudilerine verilen mesaj açık, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri isteniyor. Olaylar başladı. Hahambaşı Blaich'in dairesine Molotov kokteyli atıldı. Blaich bir dizi saldırı oldu. Küçük bir kasabada iki yaşlı Yahudi bıçaklı saldırıya uğradı, yaralandılar. Çünkü Yahudilerin evlerinde para sakladıkları şeklinde yaygın bir inanç var. Aynı şey Batı Ukrayna'da Karpat bölgesinde de oldu. Bunlar çok ama çok korkutucu olaylar. Çünkü eski basma kalıp düşüncelerin devam ettiğini gösteriyor. Yaşlı insanları bıçaklayıp orada öylece bırakıyorlar. Bu demek ki Ukrayna'da ciddi sorunlar yaşanıyor. Sunucu, Yahudileri bu olaylar kadar inciten başka bir şey de bu yeni ulusun seçtiği semboller. Caddelerin adları değişti. Bir caddeye Petliura'nın ismi verildi. Şimdi Ukraynalılar için bu Simon Petliura büyük bir kumandandı ama 1919'da 60 bin Yahudinin katliamından sorumlu olan bu adamdır. Roman Shuhevich de onurlandırıldı. Shuhevich SS Bülbül alayının kumandanıydı. Bandera Ukraynalılara göre modern devletin kurucusudur. Eski Barış Caddesi Bandera Caddesi oldu. Büyük bir yurtsever olarak bilinir ama Yahudilere göre katiller ordusunun başkumandanıdır. Blaich bizim katil bildiğimiz birisini kahraman ilan ettiklerinde, yani katil olan birisine saygı gösterildiğinde insanın tüyleri diken diken oluyor, sırtı ürperiyor. Sunucu, Batı Ukrayna nefretin yerleşmesine uygun bereketli bir topraktır. Bağımsızlık Ukrayna'nın geri kalmışlığını ortaya çıkardı. Eğitimsiz köylüler, batıl inançlar ve binlerce mil uzaktaki birilerini etkileyecek nükleer kitle silahları, işte size Sovyet mirası, araya giren görüntülerde uygun adım yürüyen Ukraynalı askeri okul öğrencileri. Batı Ukrayna'nın yoksulluğunun, sorunlarının kabahatini başkalarına yüklediği uzun ve karanlık bir tarihi var. Bunu duydunuz mu? Bağımsızlık Ukrayna'nın geri kalmışlığını ortaya çıkardı diyor. Bunu Ukrayna'dan birinci sınıf 5000 bilim adamı ayartmış bir ülkenin televizyoncusu söylüyor. Ben Nadia'nın isyanını yüreğimde duyarken adı belirtilmeyen başyazar, Yahudiler burada yerlilerden her zaman daha şanslı olmuşlardır diyordu. Sunucu, Ukraynalılardan daha şanslı olmuşlardır demek istiyorsunuz. Başyazar, evet, bizim gazetemiz hükümetin asıl görevinin herkesten önce Ukrayna halkının esenliğini temin etmek olduğuna inanır. Sunucu, Kardinal Yardımcısı Monsenyör Dako bir yandan Ukrayna'da geleneksel Yahudi düşmanlığının varlığını reddediyor, hemen ardından da nedenlerini açıklamaya çalışıyor. Kardinal Yardımcısı Monsenyör Dako, tarihimiz boyunca Yahudiler egemen sınıflarla birlikte hareket ettiler. Örneğin Lviv şehrinde 1939'dan önce nüfusun üçte biri Yahudiydi ve ticaretin tümü onların elindeydi. Köylülerin gözünde Yahudiler kendilerini sömüren kesimlerin bir parçasıydılar. Buna rağmen Ukraynalıların hiçbir zaman Yahudilere zulmetmek şöyle dursun, onlarla mücadele edecek siyasi gücü bile olmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen olaylar acıklı olaylardır. Yahudileri katleden korucular arasında Ukraynalılar da vardır. Ancak Ukraynalıları tümüyle antisemitist ilan etmek haksızlıktır. Sunucu, kilise ve Ukrayna hükümeti insanların korkularını azaltmaya gayret ettiler. Olayların ilk bakışta göründükleri kadar ciddi olmadığını, söylentilere karşın Ukraynalıların genetik olarak Yahudi karşıtı olmadıklarını söylediler. Ama orada yaşayan bir Yahudi ya da Ukrayna'yı dehşetle hatırlayan bir Yahudi için bu sözler Lviv'de parlayan meşalelerin doğurduğu korkuyu azaltmıyor. Wiesenthal'a dönerek, senin bunlara tepkin ne? Wiesenthal, kardinalin sözleri inanılacak sözler değil, adamlar değişmediler. Kayıt bu cümleyle son buldu. Wiesenthal, Kızılvinklerin Vorkuta seferinin nedeni, Tarih Tashih Enstitüsü IHR'nin başlıca düşmanları olduğunu söylediği iki teşkilattan biri olan Simon Wiesenthal Center'a, diğeri New York merkezli Anti-Defamation League of B'nai B'rit'miş. Adı verilen Simon Wiesenthal'ın bir sahtekar olduğunu kanıtlayacak yeni bir duyum aldıklarını, Nadia ile birlikte onun peşine düştüklerini anlattı. Simon Wiesenthal 40 yılı aşkın bir süredir Viyana'daki kendisine ait Yahudi Dokümentasyon Merkezi'nde çalışıyor. Yüzlerce Nazi suçlusu yakalattı. Dünyanın en önemli Nazi avcısı sıfatıyla defalarca madalyalandırıldı. Üniversitelerden onur doktoraları aldı. Almanya kendisini en büyük şeref madalyasıyla taltif etti. 1980 Ağustos'unda Beyaz Saray'da yapılan resmi törende gözleri yaşlı Başkan Carter kendisine Amerikan Kongresi'nin özel altın madalyasını taktı. 1988 Kasım'ında Başkan Reagan adamı 20. yüzyılın gerçek kahramanlarından biri ilan etti. Büyük aktör Laurence Olivier 1978'de yaşayan efsane dedikleri Wiesenthal'ı The Boys from Brazil filminde canlandırdı. 1989'da Ben Kingsley Aramızdaki Katiller Simon Wiesenthal hikayesi adlı bir televizyon dizisi yaptı. Dünyanın önde gelen soykırım örgütlerinden birisine adını verdiler. Simon Wiesenthal Center of Los Angeles. Ve bütün bunlar Wiesenthal'ın bu onurları hak eden birisi olmadığının defalarca kanıtlamasına rağmen böyle. Washington Post gazetesinin soykırımın intikam meleği dediği bu adam gerçeklere asla itibar etmeyen bir adam ve bu niteliği kamuoyundan ısrarla saklanıyor. Wiesenthal, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları hakkında yalan söylüyor. Savaş sonrası Nazi avcılığı konusundaki başarılarına ilişkin yalan söylüyor. Alman mezalimine dair galiz yalanlar yayıyor. Asıl adı Simon Wiesenthal, zengin bir şeker tüccarının 31 Aralık 1908 Bukaş, Ukrayna doğumlu oğlu. Bukaş o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğu uzantısı olan Galisya bölgesinde. Adamın Alman işgali sırasında ne yaptığı belli değil. Değişik zamanlarda anlattığı üç farklı hikayesi var. 1948'de Nürnberg mahkemesindeki yeminli ifadesinde, 1967 otobiyografisinde, 1976'daki belgeselde söyledikleri birbiriyle çelişiyor. 1943-1944 dönemi en karanlık dönemi. Kendi ifadeleri de çelişkili. Sözde Tarnopol, Kamenopodolsk bölgesinde partizanmış. Polonya Komünist Partisi'nin Sovyetlerin emrine tahsis ettiği Armia Ludowa'da halkın ordusu Ukrayna kuvvetleri ve SS Galisya kıtasıyla çarpışmış. 1944'te Alman gizli saha polisine yakalanmış ama nedense Wiesenthal'a dokunmamışlar. Oysa Almanlar partizanları yakaladıklarında infaz ederlerdi. 1967 otobiyografisinde anlattığı hikayesi bambaşka. Partizanlara katılmaktan, çarpışmaktan bahis yok. Ya kahraman partizan hikayesini uyduruyor, ya böyle bir hikaye var ve komünist askeri olduğunu saklamak istiyor. Ya da gerçek hikaye bambaşka ve itiraf edilemeyecek kadar utanç verici. Avusturya Şansölyesi Sosyalist Parti Başkanı Yahudi kökenli Bruno Kreisky'ye göre bu son söylediğim doğru. Kreisky, Wiesenthal'ın Almanlara gönüllü olarak çalıştığını anlatıyor. 1975'te yabancı gazetecilere verdiği bir demeçte Wiesenthal'ı mafya yöntemlerini kullanmakla itham etti. Ahlak abidesiymiş gibi duruşunun tümüyle sahte olduğunu söyledi.
Ayrım sonu.